Merhaba arkadaşlar, Farklı Kaydet'in Ses Kartı Podcast'ine hoş geldiniz. Yanımda bugün sadece Doğukan var. Geçen hafta Last of Us'ı spoilersız bir şekilde ilk izlenimlerimizden konuşmuştuk. Bu hafta ise oyunu oynadık, bitirdik. Artık spoilerlarla, bol bol hikayeyi konuşarak, oyundaki anları konuşarak yeni bir değerlendirme yapacağız. Doğukan sen başla.
Ya şimdi şöyle, ben açıkçası hikayeyi bitirdiğim andan itibaren geriye dönüp baktığım zaman gördüğüm şeyi inanılmaz beğendim. Yani kendi adıma söyleyebileceğim en net şey şu: bu hikayeyi 10 üzerinden bir puan verecek olsaydım kaç verirdim? Bazı alternatifleri kendim düşündüğüm ve ya böyle daha mı iyi olurdu acaba ya dediğimi hesaba katmazsak şu anda gördüğüm hikayeye benim notum 9. 9. Net bir 9 veriyorum ben hikayeyi. Ha hani veya da şey yapayım ya, 8 diyelim de hani benim kalbimde 9 oldu.
Bence izledim. 8 çok az. Şimdi en baştan bir başlayalım. Hı hı. Önce bir Last of Us ilk oyunuyla başlayalım. Part 1 ile. Part 1'de arkadaşlar kısaca şöyle. Mantarlardan oluşan, mantarlar dolayısıyla ortaya çıkan bir virüs insanların beynini kontrol ediyordu. Hı hı. Bu gerçek bir virüs. Yani daha çok hani insanlara bulaşmıyor ama karıncalara, işte sürüngenlere vesaire bulaşabiliyor ve hakikaten beynini kontrol ediyorlar. İçinde bulundukları varlığı.
Hatta yavaş yavaş bütün organizmayı geçiriyor.
Yani hatta şöyle söyleyeyim. Son evresi bu hastalığın, bu clicker'lar var ya hani kafasından böyle mantar patlamış şeklinde. Tam olarak o şeye bürünüyor karıncalar vesaire. İşte bu hastalık ele geçiriyor. Biz Joel adında bir adamız, Sarah adında minik bir kızımız var. Oyunun hemen başına Sarah'ı kaybediyoruz. Hı hı. Bayağı kötü ölüyor hatta. Bugün dedin izlemiştik tekrar diye.
Hep söylüyoruz ya.
Çok acıklı bir sahne. Yani iki serinin en acıklı ilk üç sahnesinden biridir. Yani o Sarah'ın ölürken ki konuşmaları vesaire çok iyidir yani. Ve hatta ilk oyun 7 sene önce çıkmıştı. 7 sene öncesi için inanılmaz başarılı bir seslendirme ve animasyon tekniği uygulanmış orada. Daha sonra hikaye bizi bir yaklaşık bir 10-15 yıl ileri sarıyordu yanılmıyorsam.
2012'de ilk virüs ortaya çıkıyor diye bir fungusun ortaya çıkışı aslında 2012.
Bir 10-15 yıl ileri sarıyor. Ben yanılıyor da olabiliriz ama uzun bir süre, bayağı bir uzun bir süre atlıyor. Joel karakterimiz kaçakçı oluyor.
Evet.
İşte insan kaçırıyorlar, silah kaçırıyorlar veya yiyecek içecek falan filan, bunları kaçırıyorlar. Daha sonra karşılarına bu hastalıktan etkilenmeyen, doğuştan bir bağışıklığı olan Ellie isminde bir kız çocuğu çıkıyor. Bu çocuğu da ilaç olabileceğini düşünüp Fireflies'ın Amerika'nın bir diğer ucundaki laboratuvarına götürmeye karar veriyor. Aslında bir yol hikayesi.
Evet, temelde
çok güzel bir yol hikayesi bu. İşte en baştaki bizim oynadığımız insanları da çok etkileyen şey zaten ilk oyunda karakterlerin değişimi. Yani Joel çok soğuk bir karakterden tekrar eski baba haline dönüyor. Ellie de kendi ebeveynsiz büyümüşken Joel'i baba olarak kabul ediyor oyundaki ilerlemede. Daha sonra biz Ellie'yi laboratuvardan alıp, kurtarıp daha doğrusu, bu ilacın da bir daha yapılmasını engelleyip, yani bütün insanlığı ölüme sürükleyip karşılığında Ellie'yi alıyorduk ve oyunu orada bitiriyorduk. Hı hı. Part 2 ise bundan 4 yıl sonrasını anlatıyor. Jacksonville adında bir kasabaya taşınıyoruz. Jacksonville'a taşınıyoruz. Burada Ellie ile Joel bir sade bir hayata başlıyorlar. İşte her birinin görevi oluyor. İşte nöbet tutuyorlar, devriye geziyorlar. Varsa bir kasabanın bir ihtiyacı onu karşılıyorlar vesaire. Yani sıradan bir hayat yaşıyorlar. Ha şöyle sıradan, Last of Us evreni için sıradan. 2'den buradan sonra sen devam et. 2'yi de sen anlat.
Yani 2'nin en başında biz aslında bunların normal bir rutinini görüyoruz. Bu karakterlerin başlarken bazı giren flashbacklerden anladığımız kadarıyla da Joel ve Ellie'nin arasındaki ilişki aslında bizim ilk oyunda bıraktığımız gibi değil. Biraz daha bir sallandı. Bir takım olaylar yaşanmış diye iki daha sonra bunu bazı cutscene'lerle beraber açıyor sebebini.
Ya timeline'ı birazcık karışık oyun bu arada.
Tabii. Oyunda
tam bir lineer bir oyun değil. Timeline biraz karışık. Oyuna başlarken Ellie ile Joel'in arası soğuk. Daha sonra öğreniyoruz sebebini.
Hı hı.
Neyse sen devam et, ben yine araya girdim, pardon.
Ya şöyle işte, iki karakterin de aslında rutinine dair ufak sekansları oynadıktan sonra yine bu rutin devreye görevlerinden birine çıkıyoruz. Ellie ve şimdiki yari Dina ile beraber. Bu noktada oyun bizi tamamen bu karakterlerin perspektifinden alıp farklı bir gruba götürüyor. Bu grupta bizim oyunda aslında bence birincil oynanabilir karakterimiz olan, oyunun tamamen bence çoğunluğunun üzerine kurulmuş olduğunu düşündüğüm Abby karakteri. Abby karakterinin geçmişi aslında ilk oyunla doğrudan bağlantılı. Abby ve grubunu gördüğümüz noktada aralarında şöyle bir muhabbet geçtiğini görüyoruz, duyuyoruz. Jacksonville'a böyle tepeden bakan bir noktadalar. Birini arıyorlar. Belli ki kimi aradığını az çok tahmin edebiliyorsunuz bu noktada. Ve bu adamı Jacksonville'dan nasıl dışarı çekeriz ve kendimize getiririz gibisinden bir muhabbet dönüyor. Daha sonra oyunun en can alıcı noktalarından bir tanesine geliyoruz. Bu Abby ve grubu bir takım şans eseri, bir takım olaylar sonrasında aslında aradıkları karakterin tam anlamıyla kucaklarına düşmüş olduğunu öğreniyorlar. Ve bu karakter Joel. Joel ve Tommy'yi alıp bu kendi Abby tek başına Joel ve Tommy'yi alıp bu kendi gruplarının olduğu noktaya biraz lure ediyor. Yani biraz böyle bir tuzağa çekiyor gibi düşünün. Ardından oyunun en büyük sahneleri aslında en başında gerçekleşiyor ve Abby'nin Joel'ı oldukça şiddetli ve oldukça gaddar bir şekilde öldürmesine tanık oluyoruz.
Şimdi burada biraz açalım burayı. Neden böyle hikayeyi böyle anlatalım istiyorum ben. İlk oyunu herkes oynadığı için hızlı geçebiliriz konuşurken, ama ikinci oyun öyle değil. İkinci oyun üzerinde çok konuşulması gereken bir oyun bence. Birincisi ilk bu Joel sahnesi. Şimdi şöyle arkadaşlar, Joel ilk oyunla ikinci oyun arasında çok uzun bir zaman zarfı yok aslında. Bir 4 yıl var. Fakat bu 4 yılda Joel tamamen yaşlanmış. Aslında yaşlanmış doğru olmaz. 4 yılda bir insan yaşlanmaz ama paslanır.
Yaşlanır da.
Yok.
Yani bir anda çökersin.
Ani bir şey olmaz ama paslanır. Neden paslanır? Birincisi artık güvenli bir yerdeler. Temelde tabii hani clicker'ları, zombileri vesaire saymıyorum. Artık hani bir nasıl derler buna?
Hayatları var yani, sabah ya kalkıp
gidecekleri, uyanacakları yer belli, aynen dediğin gibi. Hı-hı. Kalkacakları yer belli, yiyeceklerde yemek yedikleri belli, yani bir rutine bağlamışlar artık.
Doğru.
Joel de haliyle paslanmış, zaten bunu yüzünden de görebiliyorsunuz. Saçları iyice beyazlamış, hareketleri hamlamış, hani bu şey neydi onun adı, tepkilerinden vesaire çok rahat anlaşılabiliyor.
İnsanların Joel...
Hatta şöyle söyleyeyim, ses tonundan bile anlaşılabiliyor paslandı.
Joel
evet çok az konuşan, çok daha kısık sesle konuşan bir adam haline gelmiş. Hani yaşlanmış yani. Daha paslanmış değil. Sen doğru diyorsun aslında. Yaşlanmış bu adam abi.
Ya şöyle bir şey. Şimdi insanların en çok kızdığı noktalardan bir tanesi de şuydu. Hani Joel'ın bu yeni halini çok fazla sevmediği insanlar. Bunun sebebini ama size şöyle açıklayayım. Bakın Joel oyunun, ilk oyunun insanların en sevmediği noktanın aslında ne kadar mantıklı olduğunu söylemeye çalışacağım. İlk oyunun sonunda Ellie ile Jackson'la geri döndükleri zaman, Tommy'nin yanına geri döndükleri zaman Joel'ın kafasında artık bu rutin hayatı yaşayabilecekleri ve kaybettiği kızını tekrardan Ellie ile bulabileceği düşüncesi vardı. Üzerinden geçen bu 4 yıl içerisinde Joel artık bu nispeten güvenli sayılabilecek hayatta Ellie ile bir baba kız ilişkisi kurmaya çalışırken aslında bunun da bu kadar basit olmadığını görüyoruz oyunda. Joel açısından basit olmadığını görüyoruz. Joel bir önceki bizim ilk oyunda gördüğümüz o müthiş prolog dediğimiz noktada yaşadığı o mutlu hayata geri dönebileceğini zannederken aslında yine nispeten güvenli olan bu rutinin çok beklediği gibi olmadığını görüyor. Ne Ellie ile ilişkisi doğru düzgün ilerliyor, ne hani gerçekten bir, mesela Ellie'ye gitar öğretmeye çalıştığı bir sekans var. Daha olayın en başında, oyunun en başında gördüğümüz bir cutscene var. Ve bu cutscene'den şunu anlıyoruz biz. Bu karakterler aslında ilk oyunun sonunda da baba kız olmamışlar. Hala da aralarında bir mesafe var.
Zaten o mesafe şeyden çıkıyor. En son Ellie başka bir şey olmadığına Yemin eder misin?
Tabii.
Onun gibi bir cümle kuruyordu.
Ve orada biz elinin ona
orada
inanmadığını
anlıyorsun. Yani. Gözünden anlıyorsun. Belli oluyor tabii zaten. Ya. İnanmıyor yani.
Okey diyor ve geçiyor yani. Burada anlamadığını çok iyi görüyoruz. Joel aslında yaşlandıran mesele de biraz da bu. Hani
hayal ettiği gibi olmuyor.
Hayal ettiği gibi evet gelişmiyor o hayat Joel için. The Last of Us evreninde bu tarz şeylere çok yatkın bir evrendir beyler. Hani şey değil. Güllük gülistanlı bağlardan, bahçelerden ve süper heroik insanlardan bahsetmiyoruz. Yani böyle hani bir RPG oyununda görebileceğiniz kahramanların olacağı bir evren değil burası. Hani bir noktada bir adam gelir o mu? Aa, o inanılmaz silah kullanır.
Yani epik bir hikaye
öyle değil. Kısaca. Öyle değil yani. Öyle değil bu insanların hikayesi. İnsanlar burada Joel'a çok kızlar ama bence Joel'ın son aldığı hali ki keza kahramanın düşüşü böyle bir şeydir abi, anladın mı? Hani kahraman bir noktada düşer. Sürekli olarak pik kalamazsın, prime kalamazsın sürekli olarak. Bir noktada kendini salarsın, yorulursun, bitersin psikolojik olarak ve mental olarak.
Zaten çok temelde baktığımızda ilk kızını kaybettiğinde zaten orta yaşlarına yakın bir yaşta,
30'lu yaşlarında
ben de orta yaşlara gelmişim neyse. 30'larda ve toplamda temelde baktığın zaman 20 yıllık bir time lapse var arada. Hı-hı. 20 yıl abi, 50 yaşında bir insan yaştan tükenir ya, hani bir de yaşadıklarını düşündüğün zaman.
Tabii ki de ya, yani bundan normal bir şey olamaz ki. Biz Joel'ın her zaman o bizim ilk oyunda gördüğümüz işte psikopat bedes abi olmasını,
işte
survivor olmasını bekleyemezsiniz. Zaten yaşadıkları hayatta onu törpüleyecek bir hayat değil artık. Çok daha düzgün bir hayat yaşıyorlar dediğim gibi. Hani insanların en çok kızdığı nokta bana oyunda en çok oturan nokta gibi geldi. Gerçekten o kahramanın düşünün. Bir de ben seviyorum biliyorsun protagonistlerin böyle, yani tabiri caizse itin götüne sokulmasına bayılırım yani. Çok severim. Burada Joel'un o hale düşmesi benim inanılmaz hoşuma gitti.
Ya birazcık da şey var abi şurada. Bunu Red Dead de yaptı. Ya baş kahramanımız ölmek üzere olan bir adam suratına öksürdü diye ölüyordu.
Tabii çünkü yani şimdi yani şöyle hayat bu, çok enteresan. Gerçekten
yani bu aslında şöyle söyleyeyim. Şimdi o film dünyası da, hı-hı, hani bu genel filmleri söyleyeyim, Hollywood filmlerini.
Evet.
Oyun dünyası da abi bir yerde hani o yönettiğimiz karakter veya izlediğimiz karakterin en son başarıya, zafere ulaştığını gösteriyor bize. Fakat abi bu bir yerden sonra sıkıcı oluyor. Yani birazcık da ben bu insanların hikayeli oyunlardan çok multiplayer'a kaymasının sebeplerinden biri olabileceğini düşünüyorum. Çünkü elimize aldığımızda abi DualShock'u, bu işin sonunda ne olacağını hepimiz biliyoruz.
Hı hı.
Yani çok güzel bir hikaye, yani ne kadar güzel bir aksiyon olursa olsun bu adam en sonunda kazanacak belli yani. Yani bunun bir başka bir şeyi yok.
Hı hı.
Önce Red Dead bize bunun böyle bir şeyin mümkün olmayacağını gösterdi.
Evet.
Şimdi de Last of Us bunu yaptı. Açıkçası Joel'in ölüşü bir yandan da benim şöyle düşünüyorum ben. Neil Druckmann'ın abi Joel'i yani kendi yarattığı dünya içerisinde,
hı hı,
onun kendi yarattığı dünyanın kurallarıyla, şöyle söyleyeyim hatta birazcık daha açayım. Neil Druckmann beyler şöyle düşünün. Last of Us bir dünya. Neil Druckmann da bu dünyanın tanrısı. Bir üçüncü kişi olarak bir yukarıdan baktığınız zaman Joel aslında öldürülüş şekli ve öldürülmesi ve öldürülüş şekliyle bir yandan da cezalandırılıyor. Ben öyle bakıyorum olaya. Neil Druckmann bu karakteri cezalandırmış diye bakıyorum her şeyden önce.
Bir kere son derece mantıklı ve plausible diyorum. Ha, devam et.
Çünkü abi şöyle bir şey var. Sen bir şey yaptın, bir oyuncu gözüyle bir kahramanlık yaptın ama hiç oradaki ilacı düşünen adamın yerine kendini koymadın.
Hı hı.
Bu ilaçla kurtulabilecek insanların, bu ilacı ümit bağlamış, yıllarca çalışmış insanların kendini yerine koymadın. Neil Druckmann bence bunu yapmış burada biraz.
Hı hı.
Hatta bence kendini de cezalandırmış. İnsanlar çok egoistti, Joel onun üstüne çıktı falan gibi saçma sapan yorumlar yapıyor. Ya beyler insan...
Dur sakin.
Ya sakinim ya. Yani insan sıçtığı şeye bir kere bakar en fazla, sonra sporu çeker yani. O çok fazla gerek yok böyle garip garip yorumlar yapmaya. Yani Joel yüceltiliyorsa Neil Druckmann sayesinde yüceltiliyor zaten. Çok iyi bir karakter yazdığı için.
Hı hı.
Çok da iyi bunu bize sunduğu için yüceltiliyor.
Hı hı.
Hikayesini de çok güzel anlattığı için. Ama Neil Druckmann bu sefer daha farklı bir şey yapmış. Bence birazcık da şöyle söyleyeyim. Yani bu oyunu yazarken depresif bile olmuş olabilir. Çünkü oyun inanılmaz karanlık. Yani bu baştan aşağı böyle bir sizi böyle boğuyor oyun. Yani bir buçuk saatten fazla benim seanslarım öyle. Hı hı. Yani 1,5 saatten sonra oyun işte içeriği sebebiyle beni bayıyor. Zorluğu veya korkma vesaire değil. Hı hı. Oyun içeriğiyle seni boğuyor. Joel'i öldürüş şekli ben bu yüzden çok hoşuma gitti. Yani tabi insanın kanı dondu, hayvan gibi üzüldüm. Ellie'nin oradaki please diye bağırışı, hı hı, o sıradaki yüz ifadesi falan filan inanılmazdı. Ama sanki üçüncü kişi olarak baktığın zaman doğru bir kartı koydu böyle bir tane. Hani bir kağıttan kule yapacağımızı düşünürsek çok doğru bir yere bir kart koydu. Hı hı. Daha sonra bizi orada çok güzel de bir Abby karakterini gösterdi. Abby'nin son vuruşundan sonra vuruşunu yaparken önce Ellie'ye sonra Joel'e baktığında bir surat ifadesi var. Hı hı. O inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir ifade yansıtmışlar. Yani o kapkara bir nefret var abi orada. Hı hı. Son vuruşu vurduktan sonra ve vurduktan sonra da içinin rahatlamadığını zaten ilerleyen oyunun ilerleyen kısımlarında görüyoruz.
Tabii tabii.
Devam et sen burada.
Ya şimdi şöyle temelde bakacak olursak burada hani Abby'nin de sevilmemesini buraya bağlayabiliriz aslında. Abby gerçekten kaslı olmasının yanında bayağı nefret dolu bir şekilde Joel'u alıp elinde bir golf sopasıyla çok net bir şekilde kafasını göçerterek öldürüyor mu? Evet öldürüyor. Ama şuna dikkat edin burada. Burada aslında yapılmak istenen şey biraz da Ellie'ye bir pas çıkarmak. Ellie'ye bir ara pas atıyor aslında burada Neil Druckmann. Çünkü Joel'u bu kadar şiddetle öldürmese biz sonraki sekansta Ellie'nin kontrolünü aldığımız anda oyunun hikayesine ne kadar motive başlamış olabiliriz sence?
Olamazsın.
Yani. Olamazsın. Joel'un böyle ölmesi gerekiyor. Hakikaten yerde kendi beyin parçalarıyla, kanıyla, bokuyla bir şekilde kalmış olması gerekiyor ki sen Ellie'yi eline aldığın zaman karşı tarafta bunu yapan insanlara, bundan sorumlu olan insanlara karşı yürüdüğün zaman, onların üzerine gittiğin zaman oyuncu olarak sana bir motivasyon sağlayabilirsin.
Sen de intikam almaya çalışıyorsun.
Tabii ki de, tabii ki de. Sadece karakter değil, burada sizi de etkiliyor. Ama daha sonra bir ters köşe daha yapacak, onu birazdan geleceğiz. Burada Abby'nin motivasyonuyla alakalı insanların bir takım soruları, işte bir takım dertleri olmuştu. Abi Abby'nin motivasyonu da bana en az Ellie'ninki kadar geçerli geliyor. Burada spoiler vermekte hiçbir sıkıntı yok.
Yok artık.
Ha, tabii ki de yani. Spoiler bu hiçbir şey. Sıkıntı yok. Abby'nin Joel'ın ilk oyunun sonunda öldürdüğü o aslında genel cerrah baş hekim gibi olan karakterin aslında Ellie'nin babası olduğunu öğreniyoruz. Klasik bir revenge story yani aslında klasik bir intikam hikayesi ve Abby bu noktada bizim ikinci oyuna geldiğimiz bu noktada intikamını almış gibi gözüküyor.
Burada bir araya gireceğim. Şimdi oyun bize en başından beri intikam hikayesi olarak anlatıldı. Hani ama şöyle tamam evet İlk bakışta oyun bir intikam hikayesini anlatıyor ama aslında oyun bence tam olarak da bir intikam hikayesi değil. Yani şöyle ya
bunu biraz daha açman
bunu
gerekecek
anlamı nasıl için diyebilirim diye düşünüyorum. Aslında intikamdan sonrasını anlatıyor bir yerde oyun.
Tabii Abby için böyle. Ya yani Ellie'nin perspektifinde böyle.
Ellie de bence böyle. Şöyle intikamdan sonrası belki yanlış oldu ama intikam altında yaşadığımız hissiyatları anlatıyor bize. Şimdi Ellie'nin gün geçtikçe tükenişini görüyorsun. Hı hı. Ellie'nin insanları katlettikçe verdiği tepkileri görüyorsun. Evet. İlk neydi o kızın adı? İlk öldürdüğü siyahi bir abla vardı.
Nora mı?
Nora.
Nora galiba.
İlk Nora'yı öldürdükten sonra bir elini gösterdikleri bir sahne var. Elleri titriyor.
Eli titriyor. Kanlı bir şekilde elini görüyorsun ve titriyor.
Ve intikam bir insanı doyurmayacağına bile yavaş yavaş size çok güzel bir şekilde anlatmış Neil Druckmann.
Zaten verilmesi gereken, yani evet, vermek istenen mesaj tamamen bu.
Bak bu insanlara yetmemesi çok enteresan bence. Hani ya intikamın bir insanı doyurmayacağı, içindeki boşluğu doldurmayacağını anlatması böyle çok cheesy bir hikaye geliyor insanlara. Halbuki öyle değil. Çünkü evet tepeden baktığın zaman bu konu ya intikam insanı doyurmaz diye böyle kitaba yazdığın zaman olmaz. Fakat bunu görsel bir dille anlatırken abi, hı hı, her şeyi sana göstermiş. Abby'nin de çöküşünü görüyorsun. Ellie'nin de çöküşünü görüyorsun. Evet. Etrafındakilerin kaybedişini görüyorsun. Etrafındaki insanların bu baş karakterlere olan bakış açılarının nasıl değiştiğini görüyorsun gibi. Hani sana çok çok basit bir kelimeyi çok acayip bir dille anlatmış oyun.
Burada bir şey söylemek istiyorum. Bence burada bir oyuncunun, Joyce'i elinde tutan oyuncunun, Joel'ın kafasına o son golf sopası darbesi indiği anda anlaması gereken bir şey var. Abi bu dünya bir spagetti western dünyası değil. Eğer bir spagetti western dünyası olsaydı biz gerçekten sonunda herkesin kendini tatmin olmuş hissedeceği bir intikam evet. hikayesi olabilirdi. Kovboy yola çıkar ve ailesini öldüren insanları, o kötü işte ne diyeyim, hırsızların hepsini öldürür ve bundan tatmin olur meselesi olabilirdi.
Abi bence şöyle, ama lafını böldüm. Hı-hı. Birazcık da zaten yarım kalmışlık var hepsinde. Ellie'de bir yarım kalmışlık kalıyor. Abby'de bir yarım kalmıyor. Yani dolduramamışlık. Bir şeylerin eksikliği hissediyorsun. Oyuncuda da kalıyor.
Şimdi bu, bir şey diyeceğim.
Neil Druckmann'ın yine oyundan önce... Pardon.
Yok, önemli.
Neil Druckmann'ın oyun çıkmadan önce zaten dediği laf da oydu. Yarısı beğenecek oyuncuların, yarısı beğenmeyecek. Hı-hı. Çünkü işte bence tam muhtemelen bunu da amaçladı diye tahmin ediyorum. Oyuncu da arada kalıyor. Hani elinde bir şey kalmıyor. İntikamını alamıyor oynarken evet. oyuncu kendi gözüyle.
Evet.
Karakterler de intikamlarını alamıyor.
Evet.
Mesela Abby de tamam. Yani Abby Joel'i belki öldürüyor ama içindeki o şey kalıyor. Bir boka yaramıyor yani öldürmesi.
Ya şöyle diğerde. Söyleyeyim sana. Abby'nin Joel'u öldürmesi, intikamını alması, daha sonradan Ellie'nin Abby'nin bütün arkadaşlarını öldürmesine yol açıyor.
İşte,
şimdi şöyle bir
daha. Her şey yarıda kalıyor yani.
Evet, bir defterin üzerine intikam kötü bir şeydir yazarsanız bu tutmaz ama binlerce yıldır söylene gelen, Confucius'a atfedilen ama büyük ihtimalle hayatta böyle bir şey söylemez o adam yani, biliyorum. Ama büyük ihtimalle, büyük ihtimalle anonim bir laf var. Eğer bir intikam yoluna çıkacaksanız, binlerce yıldır söylenir bu. Eğer bir intikam yoluna çıkacaksanız iki mezar kazın derler. Neden? Bir tanesi de senin için. Bu literally öleceksin anlamına gelmiyor. Ama o intikam yolculuğunda karakterini kaybedeceksin anlamına geliyor. Olduğundan farklı bir şey olarak çıkacaksın o yolun sonu anlamına geliyor. E zaten hikayeyi iyi yapan mesele tamamen bu. Yani karakterler tatminkar bir şekilde ayrılsalar o dünyadan ve benim beynimi challenge etmiyor bu. Yani bana bir şey zorluk çıkarmıyor.
Abi şöyle kafamda. Söyleyeyim. Yani şu hikayenin şöyle olması bile bizim podcast'i çekmemiz, yani iki hafta üst üste bu konu hakkında konuşmamızı sağlıyor. Yani normal bir başarı hikayesini bir hafta konuşursun. Yani ikinci haftaya bizim geçmemizin sebeplerinden biri de hikayenin bu kadar soru işaretini insanın kafasına sokması zaten.
Hı hı.
Şeyi çok güzeldi bir de oyunun. Oyunda iki tane baş karakter var.
Hı hı.
Bunun hiçbir tanıtımda görmedik zaten. Bence Abby'nin olaya dahil oluşu çok güzel bir sürpriz, çok güzel bir twist.
Çok ufak bir şey söyleyebilirim. Bu noktada ben biraz az açıkçası Neil Druckmann'a kızdım. Neden kızdım? Reveal trailer'dan bu yana bize Abby ile alakalı herhangi bir şey
göstermiş.
Şöyle bir tane gördük, Scar'larla alakalı hani bunun ası ayağından asılmış olduğu bir sekansı gördük ama ya, biz bunu oynanabilir bir karakter olarak hani hiçbir şekilde orada düşünmedik bile. Şimdi burada
hatta şöyle,
şöyle
söyleyeyim, ben oyun çıkmadan yaklaşık bir ay evvel sunumu yapıldı bize. Yani Abby karakterini ben ilk gördüğümde orada "Lan bu kimdi ya?" falan oldum bayağı
bir. Hı-hı. Bir şey daha söyleyeceğim burada. Bir trailer yayınlanmıştı henüz daha oyun çıkmadan önce. Ellie yanlış hatırlamıyorsam ya Clicker'lara ya da oradaki işte neydi onların adı? Wolf. Washington National Line miydi? National Front mi?
National olmadı.
Washington Liberation Front, pardon. Washington Liberation Front'tan insanlara bakarken arkadan biri yakalıyor Ellie'yi ve ağzını kapatarak geriye doğru çekiyor. Ellie'nin arkasını döndüğünü görüyoruz. Joel karakterinin olduğu bir sekans, orada bir plana giriyor ve Joel şunu söylüyor. Bunu yalnız yapmana izin vereceğimi mi zannediyordun? Şimdi mesela ben bu trailer'ı gördüğüm zaman direkt Joel'ın öleceğine dair bir takım şeyler yapıyordu. Bir takım spekülasyonlar vardı piyasada dolaşan ama ben bu sekansı gördüğümde Dina'yı ölüyor zannediyordum mesela. Joel'la beraber oyun, daha sonra bir...
Hatta şöyle söyleyeyim, oyuna başladığımızda yanımızda Dina olunca ben Dina hep ölecek diye düşündüm.
Direkt Dina'yı düşündük, evet öleceğini. Burada mesela ters köşe yapmış olması hani Neil Druckmann'a biraz kırılmadığım anlamına gelmiyor. Kırıldım, evet kırıldım.
Ya, şurada araya gireyim. Biz bu arada oyun çıkmadan önce ve senaryosu vesaire sızdı ama ben hiçbir şekilde bakmadım. Doğukan da bakmadı. Hani burada böyle bir şaşırdık vesaire de ki abartmıyoruz hakikaten. Bence Joel'in ölmesini ki hiçbir şekilde beklemiyordum.
Ya ben oyunun %70'ini niye Abby ile oynadığımı hala daha sorgularım ama dediğim gibi Abby benim için problematik bir karakter olmadığı için attı gitti. Neden olmadığını da şimdi açıklarım, söylerim. Velhasıl şimdi Ellie ile başlıyorsun ve yavaş yavaş aslında o sahnede Joel'in öldürüldüğü o noktada olan bütün karakterleri, hatta böyle fotoğraf bayağı hit list gibi fotoğrafları var yani.
Arya'nın Game of Thrones'da sayıkladığı
liste. Aynen öyle. Bir liste gibi hepsini teker teker öldürmeye başlıyorsun. Bu noktada oyun çok güzel bir şey yapıyor. Şimdi biz normalde bir konvansiyonel bir şekilde bir hikaye anlatırken bir protagonist belirliyoruz kendimize. Ana karakter belirliyoruz. Ana karaktere yapışıyoruz. Ve sadece ana karakterin perspektifinden orada yaratılmış olan evreni görüyoruz. Çünkü bize bu şekilde anlatılıyor. Yani biz kime yakınsak, kimi görüyorsak sürekli ekranda, kimi kontrol ediyorsak onun gibi düşünmeyi öğreniyoruz. Neil Druckmann burada demiş ki abicim yok öyle bir şey. Hani bu çok güzel bence bunu söyleyebilmesi. Bu çok riskli bir hareket ama bunu yapabilecek
bu
işte diyorum ya hani.
Hikaye olarak yani inanılmaz cesaret.
Adam şunu söylemiş. Yok abicim öyle bir şey. Ben bunu anlatmak istemiyorum size. Yeter bu kadar Eli Joel. Bakın bunların yaptığı hareketler, geçmişte yaptığı kimleri hareketler etkilemiş ve şu anda yaptığı hareketler kimleri nasıl etkilemiş? Daha güzel bir dualite olabilir mi ya? Daha güzel bir çift anlatım olabilir mi? Şöyle bir şey de var yani ya.
Şöyle söyleyeyim, ben şimdiden söyleyeyim. Bu Game Awards'da hikaye anlatımını %100 alacak.
Hı hı.
Ya bu istedikleri kadar beğenmesinler, istedikleri kadar 3 puan, 0 puan saçmalığına girsinler. Hikaye anlatımı konusunda bence başyapıt. Daha önce, şimdi ben hatırlamıyorum diye denenmemiş diyeceğim ama ben çok az denendiğine emin olduğum bir türü seçmiş adam. Hatta herhangi bir oyunda nasıl desem karşılıklı iki kutbu birden oynadığımız bir oyun var mı? Benim hatırladığım yok.
Yani yok, ben de şu anda direkt aklıma gelecek ah şu oyunda böyle bir şey var diyebileceğim bir durum yok.
Hatta yani şimdi şöyle söyleyeyim, hatta oyuncunun kötü sayabileceği bir karakterle esas kahramanı pataküte dövdüğümüz herhangi bir oyun var mı? Yok. Sıfır abi. Bu
direkt aklıma Warcraft geldi burada. Bir noktada Illidan, bir noktada Arthas'la oynuyorduk ya. Ama tam anlamıyla bu söylemek istediği bu değil. Onu da söyleyeyim
ya sana. O MMORPG. Şekilde orada sen iki taraftan birini de seçebiliyorsun ama bunda öyle bir...
Yo Warcraft 3. Reign of
Kings. Ha şeyden bahsediyorum.
Frozen Throne zamanından bahsediyorum. Ama bu da tam anlamıyla bize öyle bir perspektif sunmuyor. Neden perspektif sunmuyor? Çünkü oyun zaten real time strateji. Hani sana ne kadar dünyaya girişine, karaktere girişine izin verebilir. Bu oyun bunu yapıyor. Şeyde dedim ya sana. Şimdi çatışma dediğimiz şeyde iki haklı taraf varsa çatışma çok güzel oluyor. İki haklı olduğunu düşünen taraf. Bir tanesi diyor ki ben haklıyım, diğeri diyor ki ben haklıyım. Bir tanesi eğer hakikaten objektif bir şekilde haksızsa bu bir çatışma değil ki. Bu basit bir şey yani.
İyi adam,
haklı
kötü
adamın,
adam
haklı adamın evet haklı olanın, kötü adamın zaten hiçbirimizin sevmediği, hepimizin bokladığı, iğrenç abi işte koca burunlu adamın ölmesi gibi bir şey bu yani.
Ya,
Gargamel'in
buradan,
ölmesi.
Buradan bak güzel hikaye çıkar ama buradan değerli ve üzerine düşünülecek bir hikaye çıkmayabilir. Yani nerede? Senin anlattığın türde. Çok güzel hikayeler çıkar
evet.
Bu tip şeylerden. Çok güzel hikayeler çıktı. Hı-hı. İleride de çıkacaktır bu iyi adam kötü adam muhabbetinde ama iki tane gri insanın birbiriyle çatışması çok enteresan bir fikir. Çok acayip bir
abi
fikir.
Aslında
oyun dünyası değil için bence inanılmaz büyük yenilik. Hatta %100 eminim 1-2 sene içinde olmaz ama 5 sene içerisinde buna benzer bir oyun daha oynayacağız. Bunu kim yapar bilmiyorum ama buna benzer çok daha çok eminim yani bu işten böyle bir oyun çıkacak.
Ya şimdi bilmiyorum bunu bir daha yaparlar mı? Nasıl yaparlar? Nereden gelir? Ha bu bundan sonra devamı olacak bir şey. Bak şunu söyleyeyim. Bu arada hani oyun dünyasında bulunmuş bir fikir değil yani. Bu
tabii
şöyle
yani.
Bizim zaten hayatta gerçek hayatta anlayışımız bu böyle. Birinin katili, birinin hırsızı, diğerinin Robin Hood'u olur, anladınız mı? Yani mesele budur. Aslında iki taraf da haklıdır. Sen Sherwood Ormanı'nda yaşayan biri olarak baktığın zaman Robin Hood benim canım dersin. Ama
soylu bir
köyde olur. Köyde yaşayan halk Robin Hood'un veya da işte soylu olan Robin Hood hırsız der. Her soylu da kötü değildir diye düşünüyorum yani. Öyle de bakmamak lazım. Dolayısıyla aslında bütün mesele siyah beyaz ayrımının gerçek hayatta olmamasından kaynaklanıyor.
Ya zaten benim oynadığım en gerçekçi oyunlarından biri Last of Us.
Tabii ki
Part 2.
Yani,
Part 1 için bunu diyemem ama Part 2 hakikaten benim oynarken böyle ulan ben ne yapıyorum ben diyebildiğim hani böyle kendimi böyle gerçekten hem kontrolünü aldığım karakteri hem de karşımdaki NPC'nin yerine koyabildiğim çok nadir, hatta belki tek oyun yani. Oynadığım en gerçekçi oyun ya net. Her şeyle. Çünkü bütün karakterler oyunda sana bir şekilde sunuluyor abi. Hani öldürdüğün her karakterin adı var. Onların sevgilisi var. Onların köpeği var. Köpeği ağlıyor, öbürünü öldürüyorsun falan. Böyle saçma sapan inanılmaz bir kaos var oyunda. Belki de çok fazla gerçekçi diye bu kadar böyle
evet, belki insanlar bu yüzden kızdı.
Sinirine, yani. Ardamarına dokunmuş olabilir. Yani ardamarı belki yanlış oldu da yani bam teline dokunmuş olabilir yani. Çok enteresan bir gerçekçiliği var.
Şöyle bir şey. Biz bir oyuna başlıyoruz. Bir tane karakteri bizim elimize veriyor. Darksiders. Mesela atıyorum. İlk aklıma gelen oyunu söyledim. Bize bir karakter veriyor. War. İşte savaş. Mahşerin 4 atlısından bir tanesi. İnanılmaz cool. Kendi boyundan büyük kılıçla takılıyor. Bizdeki zayıflıkların hiçbiri onda yok. O böyle coşuyor yani. Etrafı dağıtıyor ediyor. Ama iş böyle değil. The Last of Us 2'ye baktığınız zaman beyler bütün karakterlerin zayıf yanları var. Zayıflar bunlar. Çünkü insanlar. Yani bunu göstermeye çalışıyor aslında adamlar size. Demiyor ki Ellie öyle iyi kılıç kullanır ki, öyle iyi bıçak kullanır ki işte Abby'yi bildiğin döner gibi, tavuk döner gibi keser, şekle sokar falan filan. Şöyle. Öyle bir mesele yok. Karakterler de öyle bir mesele.
Tabii tabii. Belirgin, belki belirgin özellikleri var. Yani işte ne bileyim, daha böyle stealth gidebilen,
tabii.
Bıçağını iyi kullanan veya işte daha hareketli, daha hızlı, daha çabuk kaçabilen atletik bir karakter. Ama güçsüz bir karakter. Hani temelde baktığın zaman güç konusunda bayağı bir zayıflığı var.
Fiziksel olarak da sadece demiyorum.
Bu güç dediğim benim fiziksel bu arada.
Fiziksel yani Abby'de de çok büyük zayıflıklar görüyorsun. Abby ile oynarken de çok çok büyük zayıflıklar görüyorsun. Yani Abby'nin karakterine dair büyük zayıflıklar. Yüksekten korkuyor lan. Hadi o kadar şey yaptık yani böyle. Kaslı kız şey inanılmaz güzel yapmışlar. İşte çok kaslı, her şeyden kendini, adamların kafasını koparıyor, kesiyor, zombilerin kafasına basıp patlatıyor. E ne oluyor? Abi 7,5 metreye bir çıkıyor karı. Başı dönmeye başlıyor daha sonra orada. Yani bütün karakterler çok gerçeğe yakın karakterler ve bu gerçeklik sınırlarında, şablonunda kalırsanız aslında Abby'yi de sevmeye başladığınızı göreceksiniz. Keza ben sevmiştim yani Abby karakterini, hala ben severim.
Ya şöyle,
motivasyonun da çok geçerli motivasyon olduğunu düşünüyorum.
Abby'nin sevilmeme şeyi zaten bence ilk oyundan kaynaklı. Yoksa
Tabi ilk oyunda o kadar yatırım yaptığımız bir karakteri, kişiselleştirdiğimiz bir karakteri.
Yani hayır, sadece Joel öldürmesi değil. Abby, yani şimdi Last of Us'ın ilk oyunda belki İnsanları çok sevdiren ama kendi evrenin içerisinde eksik yaptığı şey zaten dünyayı tanıtmamasıydı çok fazla.
Hı hı.
İki karakter üzerinde yoğunlaştığı için biz hani alışkın olmadığımız bir şey Abby'nin oyuna, Abby ve arkasındaki insanların oyuna dahil olacağı. Yani insan, herkes yabancıya soğuk davranır abi bu şeyde, hani tüm dünyada böyledir yani bu. Şimdi ya, soğuk davrandığın için Abby'ye zaten en başta bir kere, bir de Joel'i öldürdüğü için soğuk bakıyorsun. Bir de ben şeyi anlamıyorum abi. Şimdi araya girdim. Bu şeyin yazılanlar geldi aklıma. Mesela şimdi Abby'ye dair saçma sapan yazılar var. Onları zaten ileride bahsedeceğim onlardan da. Oyun Abby'yi bize sevdirmeye çalışıyor diye bir laf var abi.
Hı
hı. Abi şimdi oyun size Abby'yi sevdirmeye çalışmıyor. Abby'nin bulunduğu yerle, bulunduğu konumla, bulunduğu topraklarla Ellie'nin bulunduğu topraklar çok farklı. Ellie düşman toprağına giriyor.
Tabii ki de.
Ellie kendi arkadaşlarının arasında dolaşıyor. Abby kendi arkadaşlarının arasında dolaşıyor. Hı-hı. Herhalde o kadar vahşi bir şekilde insanları boğmayacak, öldürmeyecek ki öldürüyordu zaten de.
Evet.
Hani ne bileyim köpeklere saldırmayacak falan filan. Ama Ellie öyle değil abi. Ellie'yi herkes öldürmek istiyor. Köpeğinden tut insanına kadar, zombisine kadar herkes öldürmek istiyor. Abby tam olarak o durumda değil. Yani İnsanlar böyle şeyi, şu an şeyi yazılıyor çok fazla. Ellie'yi böyle oyun kötü gösteriyor, Abby iyi gösteriyor. Hayır abi.
Hayır yani.
Oyun tamamen tarafsız bakıyor oyuna.
Abi bir şey diyeceğim. Bir de bunu söyleyen insanlarla ben aynı oyunu mu oynadım kardeşim? Hani şunu söylemek istiyorum burada. Ellie mesela kendi dünyasında görüyoruz. Jacksonville'da Ellie'yi görüyoruz. Çok mutlu, danslar ediliyor bir şeyler, bir takım şeyler. Aralarında böyle saçma sapan setle mesela olan kavgası bile o kadar aslında anlayabileceğimiz bir hayata dairken biz Ellie'ye bu hakkı veriyoruz. Mutlu olma hakkını kendi insanları arasında. Abby'ye niye vermiyoruz abi?
İşte diyorum ya abi. İşte. Yabancı karakter. Yani insanlar Abby'ye yabancı.
Olsun. Ben de burada mesela bizi dinleyen birçok insana karşı yabancı bir insanım aslında. Bana bunu reva görmüyor musunuz yani? Benim kendi hayatımda mutlu olabilmem falan. Yapmayın beyler. Hani Abby'nin de kendine ait bir hayatı var. Ve o hayat içerisinde kötü bir insan değil yani Abby. Normal. Kendi hayatını yaşayan, daha babasını kaybetmiş bir adam yüzünden babasını kaybetmiş. Sadece babasını kaybetmekle kalmamış. Fireflies yani ateş böcekleri dediğimiz grup bu kızın hayatı. Aslında bütün hayatını da kaybediyor onlarla beraber. Çünkü Joel sadece babasını öldürüp çıkıp gitmiyor ki. Orada öldürdüğü kaç tane hayat var yani onu düşünün siz bile. Bütün bir dünyasını yıkan karakterin kafasına iki tane golf sopası vurmasını eğer bu kıza çok görüyorsanız tamam abi Abby'yi sevmeyin. Ben bir şey demiyorum. Ama ben sevdim.
Ya
ve bu da Joel'u sevmediğim anlamına gelmiyor. Joel'un ölümü benim için inanılmaz güzel bir ölümdü. Tamam Abby'yi de haklı yazıyorum. Etkileyici yani. İnanılmaz güzel. Abby'yi de seviyorum. Joel'u da seviyorum. Ama işte zaten karakterlerin meselesi bu. Bir noktada bir tanesi artık bitirmek zorunda kalıyor macerasını. Ha bitiriş şekli biraz sert mi olmuş? Hayır çok güzel olmuş.
Abi şöyle mesela Joel'u seviyorum dedin ya. Ben de çok severim Joel'i. Hatta Ellie'yi, Joel'i evet. Hikayesini çok severim ama ben Part 2 açıklandığından beri abi Joel'in yaptığı şeyi çok düşünüyorum. Geçen podcast'te de söylemiştim hani bütün bir insanlığı yok ettik aslında diye.
Hı hı.
Bence işte oyun da benim gibi bakmış yani olaya. Her şeyden sıyrılıp abi birazcık üstten bakınca dediğim gibi o en başta dediğim gibi bütün her şey aslında bütün bu beğenilmeyen hikaye de yerine oturuyor.
Hı hı.
Ya bir insan neden beğenmiyor? Taraf olduğu için beğenmiyor hı hı. bu hikayeyi. Ama tarafsız bir gözle bakarsan bu oyuna. Çünkü bu oyunun bence amacı da o. Hatta oyunun oynanış şekli de o. Tarafsız olduğu için zaten Abby'yle de oynuyorsun, Ellie'yle de oynuyorsun. Hatta Joel'le de oynuyorsun. Üçünü birden oynuyorsun oyunda.
Hı hı.
Bu tarafsızlık benim çok hoşuma gitti abi. Hani bu hakikaten benim tam tersi olsaydı mesela seninle bahsettiğimiz gibi Ellie ve Joel'in birinden bir şeyden dolayı bir intikam aldığı bir hikaye olsaydı yine güzel olabilirdi ama hı-hı. bu çok büyük cesaret işi. Ya ben inanılmaz saygı duydum. Hem Sony'ye bunu kabul ettikleri için. Bunu kabul etmek de çok büyük bir cesaret işi.
Tabii ki de canım.
Hem Neil Druckmann'a böyle bir kendi yarattığı dünyayı hem genişlettiği için hem de bu dünyanın çok sevilen bir iki karakterini tükettiği için, tükettirdiği için oyuncuya oynarken. Ben acayip saygı duydum ya. O yüzden bu beğenilmeme işini hikaye beğenmemeyi anlıyorum. Oyunu beğenmemeyi o yüzden anlayamıyorum. Oyun çok başka bir şey. Çünkü bu yani bu oyuna
ben de mesela tam tersi.
Ha, gameplay vesaireden dolayı beğenmemeyi.
Yani gameplay üzerine bir şey koyulmamış olduğu için ya biraz böyle burun kıvırabilirsiniz veya
hayır,
dudak
bükebilirsiniz eyvallah. Hikaye beğenmemekten kastım şu. Bu hikaye bok gibi aha. değil benim dediğim.
Abi anladım.
Ya bu hikaye daha iyi olabilirdi diyenlere okeyim. Çünkü herkes bu tip karanlık bir hikaye sevmek zorunda
tabii
değil.
Tabii ki tabii ki.
Ama bu bir oyun değil dersen, bu rezalet bir oyun dersen abi ben orada acayip sinirleniyorum.
Değil abi ben...
Bu ya oynayabileceğiniz en güzel 4-5 oyundan biri bu ya.
Çok net bir şekilde buna katılıyorum.
Ya bunun aksini iddia edemez kimse ya. Bunu iddia eden de şu an böyle tarafsız bakamadığı için iddia ediyordur. Bu çünkü bundan bir 2-3 sene sonra bu oyunu tekrar açıp tekrar oynadığınız zaman o zaman daha iyi anlayacaksınız değerini. Bu oyun dünyasına acayip bir şey değer katmış bir oyun şu an. İki tane baş karakterle bir tane inanılmaz mutsuz bir sonla böyle sana böyle bir acayip bir şey vermiş oyun sana. Ya bunu böyle tam kelimeye de dökemiyorum aslında hani. Çünkü dediğim gibi daha önce buna benzer bir deneyim yaşamadığım için bana çok güzel bir hikaye anlattı oyun. Hatta şöyle söyleyeyim ben. Bu devasa bir film olsaydı 15-20 saatlik oturup rahat rahat izlenebilirdi. Tabii 15-20 saat olmazdı film olsa da. Hani oturup rahat rahat izlenebilecek, çok da üzerine konuşulabilecek bir film olabilirdi bu oyun yani. Bu ya. Konusuyla. Birebir şu konusuyla part 1 part 2 birleştirip bir film yapsalar veya bir üçleme yapsalar çok büyük etkileri olurdu ben eminim yani.
Ya sonuna kadar da katılıyorum. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Oyunu oynarken etraftaki hani bir takım şeylerle interaksiyona girdiğinizde oyundaki o etik meseleye dair de birçok ipuçları buluyorsunuz. Şimdi oyunda birden fazla klik var beyler. Birden fazla kliğin kendileri arasındaki ilişkilerini anlamak için oyunda bulduğunuz ufak notları okuyorsunuz. Şimdi Neil Druckmann burada hani diyorum ya size ya beyler bu iş sadece Ellie ile Joel ile alakalı değil. Durun bir iki dakika bak biz size burada bir dünya açıyorum ben. Dünya tanıtıyorum derken biraz da bunu yapmış. O notlarda gördüğümüz kadarıyla atıyorum. Fedra'dan bahsederken kötüleri WLF olarak, Wolf'lar olarak görüyoruz. Yani öyle bir şekilde anlıyoruz. Ama WLF tarafından baktığımızda Fedra'nın aslında çok militarist bir örgüt olduğunu anlıyorsunuz. WLF tarafından Seraphite'lara, bu Scar'lara baktığınız zaman onların dinden kafayı yemiş manyak, psikopat, birbirlerini kesen, biçen adamlar olduğunu zannederken Seraphite'lar tarafından WLF'e baktığımızda bambaşka bir mesele olduğunu görüyoruz. Onların yaşantısından WLF'in yaptıklarının nasıl olduğunu görüyoruz. Yani
İşte oyunun
Divinity 2'de işte güzel bir şey vardı. Keşke bulabilsem şimdi. Bulamadığım için hiç girmeyeceğim bu konuya. Ama Divinity 2'nin bununla alakalı inanılmaz tatlı 4 sayfalık bir kitabı vardı. Oyunda bulduğum kitaplardan bir tanesi. Tamamen bu meseleyi anlatıyor. Yani bu etik meselelerin aslında ne kadar subjektif olduğunu ve insanların nasıl hırslarıyla veya da istekleriyle değişebildiğini. Hani siz diyorsunuz ya şimdi ben bu hikayeyi beğenmedim. Çünkü senin
taraf tutuyordun ha.
Yani bir takım tarafın var. Bir tarafın var. Bir tarafa bağlısın, bir kliğe bağlısın ve diğer kliği dolayısıyla bokluyorsun aslında biraz da haddini olmadan diye düşünüyorum yani insan.
Tabii canım. Ya zaten şu oyunu ya şöyle söyleyeyim Last of Us sevebilmek için abi tarafsız bakmak şart. Part 2'yi de Part 1'i Part 1'i daha iyi anlamak için tarafsız bakmak şart. Hı-hı. Part 2'yi sevebilmek ve anlayabilmek için tarafsız bakmak yani birinci şart abi. Bu oyunda taraf tutarsan oyunu sevmezsin, oyunu beğenmezsin. Çünkü abi oyunda kazanan yok. Hikayesinde kazanan yok abi. Hani herkes eli boş dönüyor. Hı-hı. O yüzden diyorum hani sevilmemesini anlayabilirim. Daha sevilecek bir hikaye de çıkartılabilirdi buradan. Çok basitti hatta yani. Ama bunu yapmamaları benim için Last of Us serisini çok daha üst bir seviyeye çıkardı hani. Yani bundan sonra Part 3 çıkar mı bilmiyorum. Belki yaparlar, belki yapmazlar ama Last of Us denince ben çok ayrı bir yere koyacağım artık Last of Us'ı. Benim hayatımda oynadığım en iyi seri oldu. Net. Net bu yani. Artık bunun altına üstüne başka bir şey koymam büyük ihtimalle. Bu kadar yaratıcı bir fikirle biri daha gelir mi?
Yani
bilmiyorum.
Enteresan yani. Bir şey denedi. Ha, herkesi ikiye böldü. Ben ama şuna da inanıyorum. Yani bu oyunu oynadığınız zaman senin dediğin mesele var ya. Hani oyunu oynayın bitirin, bu da önemli değil. Geç oynayın, o da önemli değil. Oyunu oynayıp bitirip biraz üzerine düşünüp tekrardan bir kez daha elinize aldığınız zaman o joystick'i bu oyuna dair ki bence
kesinlikle oynamalı. İkinci
kez oynanması gereken bir oyun. Size ikinci kez oynamanızı bu arada oyunun hani tekrar oynanabilirliği üzerine bir şey söyleyeyim. Abi gerekli değil açıkçası. Tekrardan oynamanız oyundaki bir takım nüansları tekrardan anlamanız için ama sizin hikayeyi daha iyi kavrayabilmeniz ve sizin hikayeye daha objektif bakabilmeniz açısından oyunu bence ikinci kez oynamalı herkes. Üzerinden
ya
biraz zaman geçince.
Şöyle hani aslında hikayedeki ayrıntıları da gözden kaçırılabilecek ayrıntıları
canım, yani onları da bulursunuz.
Olursunuz.
Tabii onları da bulursunuz ama hani genel olarak hikayeye dair ya ben bunu hiç sevmedim Allah kahretsin diye joystick'i attıktan sonra biraz bekleyin abi, o zaten şey yapacak. Nasıl diyeyim sana? Kafanızda yavaş yavaş oturmaya başlayacak.
Hikayenin yani, biraz demlenmesi lazım eğer tarafsız bakmıyorsanız.
Aynen, demlenmek burada doğru. Doğru kelime demlenmek kelimesiydi.
Şimdi oyunun zaten artık sorununu falan filan hepsini anlattık zaten. Oyunda kimse kazanmıyor.
Ha, tek bir şey söyleyeceğim. Hemen onu söyleyeyim, şey yapayım. Hikayeye dair en zayıf gördüğüm nokta bu bütün Abby meselesine geçiyorum. Yok işte Dina'yla Ellie'nin ilişkisi çok iyi ele alınmamış, da olmuş bu. Bunların hiçbiri benim gözümde bir şey ifade etmiyor. Çünkü benim gördüğüm cutscene'lerden hepsinin gayet güzel kurgulanmış ve tuğla koyulmuş hikayeler olduğunu görüyorum ama bir nokta zayıf mıydı? Evet, bence bir nokta zayıftı. Bu da Abby'nin Lev'le olan ilişkisiydi. Bu arada Lev bir Seraphite. Yani aslında Abby'nin kendi grubunun baş düşmanı sayılan gruptan ufak bir çocuk. Abby'nin Lev'le olan ilişkisinde biraz böyle bir hani
ya
aceleye bu, gelme durumu var mıydı?
Ya şey yapmış olabilirler orada. Evet, biraz zayıf dediğin gibi. Ama bu da şey, aynadaki aksini gösterme muhabbeti olabilir yani. Joel'in yanında Ellie vardı.
Evet.
Abby'nin yanında Lev var. Hani
ama işte
o sebepten dolayı olabilir. Yani ama çok etkiliyor muydu oyunu ya?
Çok etkilemiyor canım ya. Ben ne kadar kırmış olabilirim. Bu sadece zayıf yani diğer yönlerine nazaran zayıftı diyorum. Burası zayıftı demiyorum yani. Burası olmamış demiyorum. Ama oyunun diğer yönlerine nazaran o sekanslar biraz daha aceleye gelmiş gibi duruyordu. En azından bana öyle geldi diyebilirim.
Şimdi bir şeye gireyim böyle o zaman. Şimdi öncelikle bir oyun hakkındaki insanların yorumlarını biraz eleştireceğim ben burada.
Evet.
Bu sefer sinirlenmeyeceğim ama. Biraz daha sakin. Tansiyonum çok çıkmadı. Ya şimdi ben ekşi sözlüğe çok baktım. Neden ekşi sözlüğe baktım? Dikkate almaktan değil. Çok fazla kişi yazdığı için orada daha fazla veriye ulaşabiliyorsun. Hı-hı. Bu insan ne diyor? Şimdi birincisi abi, oyunun en sevilmeyen yönlerinden biri, yani bunu işte oyunun social justice'likle alakası yok, biz hikaye beğenmedik falan deselerdi abi, 10 kişiden 7'si affedersiniz kendi götünü siktiren karakterle oynamak zorunda bıraktılar bizi gibi saçma sapan bir eleştiri yapıyor abi. İşte nasıl gözümüze yani sokmaya çalışıyorlar eşcinsel ilişkili. Netflix gitti, Netflix başlamıştı, şimdi bir de oyunlara sıçradı falan filan. Abi bu olay öyle bir şey değil.
Ya bir şey diyeceğim, bu anal seks meselesi nereden çıkıyor abi? Böyle
abi,
bir şey yok oyunda ama.
Abby'yi transseksüel zanneden oyunu oynamamış ama eleştiren bir ton dallanma vardı o yüzden.
Abi deli misiniz ya, siz bu kız 2 set dumbbell kaldırdı diye niye bir anda transseksüel oluyor mu?
Abi oğlum, Joel'in yüzüne tüküren adam Neil Druckmann'dı diye dedikodu biri, bir YouTuber falan biri bir şey söyledi. Herkes onu yazdı, sonra herifin o tüküren adamın aslında bir oyuncu olduğu.
Evet.
tip ben olarak kendim... da sadece sakallı ve uzun saçlı olmak dışında Neil Druckmann'la bir alakası olmadı ortaya çıktı yani. Hani
abi çok enteresan. Siz her uzun kıvırcık saçlıyı Puyol'a falan benzetiyor musunuz be?
Abi şey, böyle bir şey var. Neydi onun adı? Oylu oyla badar da çok eleştirel olduğu için bir topluluğun tek bir sesi gibi oluyor ama oynadıkça zaten insanlar
ya mesela yani beğenmese bile. Ben bu arada bir şeyi açıklayayım. Siz derken bizi dinleyenlere söylemiyorum. Sanki yok, öyle anlaşılıyormuş gibi ama ben ekşi sözlükte tamam.
Beni dinleyen hani bizi dinleyip de bu tip düşünen varsa ben onlara da söylüyorum.
Tabii onlar da bu işin içerisine giriyor ama ben bu ekşi sözlükte bu tarz yorum yapan insanın aslında kendisini kastediyorum bunları söylerken. Başka neler vardı abi böyle deli saçması?
Abi şöyle söyleyeyim.
Ben okumadım işte, bu arada ekşi sözlüğü.
Joel'in ölüşü çok erkendi vesaire dendi. Hani ilk oyunun ana karakteri.
Aa burada bir laf ederim. Beyler her ölüm erken
ölümdür. Yani. Ya bu da bir aslında yazar tercihi
abi. Tabii ki de abi bu da bir tercih. Yani 4 milyon insan ne diyorum sana? Hani 4 milyon kopya sattı dedik hatta sen dedin ki o ilk hafta için geçerli. İlk hafta da çok çok daha fazla. Ya hepinizi nasıl mutlu etsin abi bu adamlar? İnsaf edin ya.
Ya bir kere adamın yaptığı iş hakikaten bu yüzden güzel. Bu kadar eleştiri, bu kadar Metacritic'te kötü puan. Aslında Metacritic'in de şöyle olayı abi. Şimdi yaklaşık bir hatta şuradan bir bakayım bir saniye. En son baktığımda şeydi çünkü inanılmaz fazla puanlanmıştı oyun kullanıcı tarafından. Hatta şöyle geçtiğimiz bir önceki oyundan çok daha fazla bir puan almış. Buna niye en başta bakmadık anasını satayım.
Vallahi ben tabletimle geldim. Birçok şeyi söyleyemedim ama o hiç önemli değil. Bazı filmlerden örnekler verecektim çünkü sizin aslında bu
Part 2'yi buldum. Hı. Bir saniye. Şimdi 97.011 kişi user score'dan bahsediyorum. Puanlamış oyunu. Hı hı. Şöyle bakınca abi 40.000 iyi yorum var. Hı hı. 52.000 kötü yorum var. Hı. Hani tam olarak Neil Druckmann hikayesinin neye yol açacağını aslında öngörmüş. Bak burada kötü tam ikiye bölmüş ya. Hani bu birazcık daha süre geçtikçe muhtemelen eşitlenir 50-50 gibi kalır diye tahmin ediyorum ben. Veya 4.5-5 arasında bir şey kalır diye. Çünkü insanların beklentisi çok farklı. İlk hikaye birazcık daha sıcak bir hikayeydi. Hı hı. Kötü bir dünyanın içerisinde sıcak bir hikaye sundu. İkinci hikaye çok sivri bir hikaye. Yani muhtemelen bu hep böyle kalacak diye tahmin ediyorum. Yani bundan bir 10 yıl sonra bile hı hı. hala %50-%50 kalacak diye tahmin ediyorum. Ama ya şunu da gördüm abi. Yani böyle işte Z kuşağı ve kuşağı falan okuduğunu anlayamayan, izlediğini algılayamayan böyle insanlar topluluğuymuş
abi. Ben şu anda gördüğüme çok şaşırıyorum. Kocaman bir ekran görüyorum. Burada kaç? 2, 4, 6, 8,
0, 10. 0. Yani bu eleştiri değil zaten.
12
yani.
Tane yorum falan var. 0 ve 1 arasında gidip geliyor. Hakikaten bu nasıl bir eleştiri? Ben onu anlamadım. Bu nasıl bir eleştiri kültürü daha doğrusu?
Ya bu eleştiri anlamadım. Değil ki. Bu başka bir şey abi. Sıfır bu mesela bu aptallık yani. Bu oyunun ya bu oyun sıfırsa mesela hakikaten hangi oyuna oyun vereceksin? Hangi oyuna 9 vereceksin? Hangi oyuna ya sıfıra gelen kadar gelen rakamları hangi oyunlara dağıtacaksın? Ben çok açık söyleyeyim. PlayStation 4'te oynayabileceğiniz en güzel 3 oyundan biri.
Katılıyorum.
Hadi 5 diyeyim. Hani türleri
açalım acaba paleti açalım.
Farklı türler seven olan var diye 5 diyeyim ben buna. Bundan daha iyi oyun bir oyun daha çıkma ihtimali şu nesil için %2 falan. Hı-hı. O da şöyle Cyberpunk, Ghost of Tsushima. Hı-hı. Ghost of Tsushima büyük sürpriz yaparsa daha iyi olabilir. Cyberpunk'ta işte CD Projekt Red yine bir delilik falan çıkartır abi ortaya. Hı-hı. O yüzden daha iyi olabilir. %2 şans veriyorum. Bir sonraki nesilde de %10 falan. Yani bu Xbox'da dahil, hı-hı. PC'de dahil. Bundan daha iyi bir oyun çıkma ihtimali %10. Yani bu oynayabileceğiniz hem teknolojik açıdan hem hikaye açısından hem hikaye anlatımı açısından ki ikisi bambaşka şey. Hı hı. Hikaye anlatımı da
tabii canım hikaye
bir şey. Anlatımı ya, bambaşka
sunum şey. Başka bir şeydir. Mutfak başka bir şeydir.
Hem de görsel açıdan ya şu PlayStation 5'e çıksa kim yadırgayacaktı ki bu oyunu?
Ha, grafikler özelinde mi diyorsun?
Grafikleri, animasyonları.
Animasyonlar özelinde. Sesleri, animasyon mesela şimdi çıldırtacaklar beni.
Abi inanılmaz
siz
ya.
Siz hayatınızda yırtılan tişört animasyonu gördünüz mü herhangi bir oyunda? Ben görünce çıldırdım yani. Böyle
abi inanılmaz ötesi yani bu. Hakikaten ya çağın çok ilerisinde. Bundan evet. 4-5 yıl sonra çıkabilecek kalitede bir oyun bu ya. Bu
Yani sadece buradan böyle bir 7, 8, 9 verirsin. Hani hikayeyi hiç sevmedin diyorum. Hiç sevmedin hikayeyi. 7'yi 8'i ki bana göre az. Bence bu oyuna verebilecek en düşük puan 9.
Hı hı.
Yani 10 üzerinden hesaplarsak. 100 üzerinden hesaplarsak. 100 ondan biraz hesaplayınca işte 85 falan diyebiliyorsun da. Hı hı. Hani bence 9'un altında alması tamamen böyle bir ergence, böyle bir oturup kin kusmak abi. Başka bir şey değil yani bu. Nasıl verebilirsin abi? Böyle ben hayatımda görmedim lan. Böyle animasyonları, ya bir tişört çıkarma sahnesi var eli.
Mesela
ya,
o
Dina
da
elinin yani, tişörtünü çıkartıyor.
Ortalardan.
Ya inanılmaz bir şey ya bu.
Yo, çok saçmaydı. Ben dehşete düştüm ya o
oyunda. Ya yürüyorsun yani. Mesela sırtındaki tüfek bir şeyler deviriyor.
Hı-hı.
Yerdeki cam kırıklarına basıyor. Gerçi bunu Metal Gear Solid'de yaptı da. Ses efekti olarak bunun kadar iyi değildi mesela. Ben kulaklıkla oynayamam oyunu. Şimdi seslere gireyim orada. Ben kulaklıkla asla oynayamam. Birincisi insanların çığlıkları ayrı bir dert. İnsanın canı sıkıyor. Clicker'lar ayrı bir canı sıkıyor. Ya, hakikaten yani böyle çok sağlam bir kulaklığı olan varsa, hatta yeni PlayStation 5'e de çıkacak bu oyun. Hani sırf bunu denemek için bu 3D audio ile geliyor ya PlayStation 5
evet.
Kulaklığı. Ya bir onu denemek istiyorum. Çünkü clicker'lar ya benim bu 2+1'de bile, hatta 2+0 hoparlörlerinde bile inanılmaz bir şekilde her tarafındaymış gibiydi yani. Evet, ses.
Çok rahatsız edici.
Her yerinden geliyor ses abi.
Rahatsız edici. Sesler bir de bölüm tasarımlarıyla birleşince birkaç tane bölüm oynayacaksınız. Ben korkan adamım. Ha, ben şimdi korkarım. Onda bir sıkıntı yok. Ama bu tarz oyunlarda bir kere hani o interaksiyona girebildiğim oyunlarda çok fazla böyle hani korktum ya biraz gerildim meselesi çok yaşayan bir adam değilim, ama senin yanına geldiğim bölüm mesela, bir otel bölümü oynayacaksınız Abby ile beraber. Gerçekten bu Vampire Masquerade'in bir Oceanside Otel bölümü vardı. Böyle hayaletli mayaletli bayağı inanılmaz paranormal bir bölümdü. Ondan sonra beni ya bir dur biraz başından kalkayım dedirten tek bölüm oldu açıkçası. Bastım pause'a, geldim yanına. Biraz daha sakinleşince tekrardan gittim.
Şimdi şöyle bir şey var. Bak korku dedin. Tabii bu arada...
Sesin yanında bölüm tasarımı da bu dediğim gibi. Yani
ya
sesin
şey hani bölüm böyle tasarımı direkt böyle korku üstüne sahneleri var ama benim bu oyunda... Mesela ben Resident Evil'da bitirmiştim. Hmm. İşte ne bileyim Evil Within'i beraber bitirdik zaten gördük. Hani bir iki korku oyunu daha oynadım. Bu onlar böyle bir saf bir korku veriyordu abi insana.
Hı-hı.
Hani ulan şuradan şimdi bir şey çıkacak. Ulan buradan, ama abi ben hiç bu oyunda bu kadar gerildiğimi hatırlamıyorum. Ben oynayamıyorum abi. Bir saat, bir buçuk saatten sonra bırakıyorum oyunu. Çünkü o kadar büyük bir baskı kuruyor ki oyun sana. Bu hakikaten başarılması çok zor bir iş ya.
Abi bunun için kullandığı, ama işte diyorum ya, o kadar güzel parametreleri o kadar güzel şekillerde kullanmış ki, sesinden tut grafiğine kadar, ışıklandırmasına kadar, particle efektine kadar. Bir sporlu bölümlerde sporlu binalara girdiğin zaman o flashlight'ı açtığın, hı-hı, zaman mesela bambaşka bir atmosfer.
Nokta nokta uçuşan.
Tabii ki de bambaşka bir atmosfer yaratıyor oyun. Yani dediğim gibi hani bu hiç akarı kokarı olmasına gerek yok bu işin. Ben hani demiyorum ki bu oyuna en az 9 vermek durumundasınız.
Ben net durumlusunuz abi.
Yok ben, yani ben en azından öyle demiyorum ama hani ben mesela 9 vermiş adamım ama kimse öyle yapmalı demiyorum. Ama şunu diyorum abi, bir şey diyecekseniz, yani bir şey deniyorsa bir oyun hakkında, ya burası olmamış deniyorsa, bu benim görüşüm deyip kenara çekilebilirsiniz. Bu da çok makul bir şey. Ama hani olmamış ama şu yüzden dediğinizde onun altını doldurabilecek bence biraz daha argümanınızın olması gerekiyor.
Abi kötü yani, hikaye deyip işin içinden çıkamazsın. Ben yani bu kötü hikaye bu oyun, bu yüzden bok gibi bir oyun diyemezsin abi bu oyuna.
Ya ben peşinden koşmam bunu diyen adamın, ama hani...
Ha ben, ulan ben de tabii tutup ki da boğazlamıyorum ben. Bir intikam da ben buradan çıkarmıyorum ama...
Tabii ki de.
Benim demek istediğim abi, yani şu oyunun bu kadar hakkı yenemez abi bir oyunun.
Ha doğru.
Ya bu konuda
ya, ona bir şey
emek demiyorum. Olarak inanılmaz bir emek var abi oyunda.
Hı-hı.
Ya bir insan her şeyi mi düşünür abi oyunda? Ulan... Yani bu artık bu da olmaz ya deyip yaptığım her şey oluyor abi. Ya o yüzden diyorum senin çok gerçek bir evreni o yüzden sokuyor senin oyun. Bu oynadığım en gerçekçi oyun ya.
Yani şimdi bu da ona güzel bir HBO'dan dizi gelecek böyle 1-2 sezon.
Tabii tabii.
Ama bak 1-2 sezon. Öyle Walking Dead gibi 9'a 10'a yürümesinler yani. 1-2 sezon tertemiz böyle. HBO yani kompakt bir hikaye abartmış. Gelecek buna. Güzel bir oyuncu. Josh Brolin dediler. Josh Brolin gelirse Joel için bence hoş olur. Ben kendisini çok severim. Ellie için hala daha bir kas seçimine dair bir spekülasyon var mı bilmiyorum. Ama işte dediğim gibi 1-2 sezonluk böyle sağlam kompakt bir hikayeyle geldiği zaman ya abi şöyle
şey,
söyleyeyim.
Mini dizi bile olabilir abi.
Kültürel.
Saat, 1 saatlik 1,5 saatlik bölümlerde 4 bölüm 3 bölüm
O da öyle değil, çok güzel bir şey oldu.
Yani kültürel miras diye bundan böyle 1000 yıl sonra insanlar ulan o zamanki insanlar böyle şeyleri nasıl yapıyorlarmış, düşünüyorlarmış dedikçe bir ürün ortaya çıkacak.
Farklı yani. sektörlerde anlatılması gereken bir hikayesi var çünkü Last of Us.
Yani
birinci oyunun da öyle, ikinci oyunun da öyle bence. Hatta ikinci oyun bence filme daha çok daha yatkın. Çok daha güzel bir hikaye çıkabilir oradan.
İkinci oyun için mi? Hı-hı. Tabii çünkü orada aslında evreni açtıkları mesele orada. Yani bize biraz daha böyle bu sadece kişiler arasındaki ilişki değil, aynı zamanda organizasyonlar arasındaki politik meseleleri de biraz anlattıkları nokta ikinci oyunda. Yani çok pas çıkarıyor abi. Çok pas çıkarıyor dizi medyumu için, film medyumu, televizyon için, görsel için yani.
Şimdi oyunun sonuna biraz gelmek istiyorum. Zaten bir saatte olmak üzere.
Aynen, şey yavaş.
Şöyle oyunun iki tane farklı sonu var aslında. Hani bu farklı sonu sen seçimlerinle yapmıyorsun tabii. Oyunun gidişatı bunu gösteriyor da. Bir Abby açısından bir sonu var, hı hı, bana göre. Ellie'yi dövüp, ki çok güzel bir dövdü. Çok güzel dövüyor.
Çok güzel yani. Dövdü ya. Ben Ellie'yi çok seviyorum ama çok güzel
şimdi
dövdü.
Şimdi yine grafiklere dönüyorum da abi, Ellie'ye vurduğun zaman Ellie'nin suratında oluşan ifadeler inanılmaz ya. Gözleri yukarı kayıyor, direkt burnu kırılıyor falan filan. Ya bu abi hakikaten şaka gibi animasyonları var oyunun ya.
Tabii.
Yani oyunun en sonunda abi bir Abby ile Ellie'yi acayip tokatlıyoruz.
Hı hı.
Ya öyle böyle değil. Paramparça ediyor kızı. Hı hı. Kolunu molunu alıyor, kırıyor. Daha sonra bir de oyunun ikinci bir sonu var. Ufak bir timelapse geçiyor. Kaç ay sürüyordur o ara?
Couple of months diye oyun evreni içerisinde birkaç ay diye geçiyor ama hani elimizde böyle tam bir veri yok yani.
Yani 3-4 ay diyelim. 3-4 ay sonra da bu sefer Abby'yi tükenmiş bir halde buluyoruz.
Hı hı.
Ve Ellie ile Abby'yi birazcık dövüyoruz.
Hı hı.
Bu çok güzel bir sahneyle, bir sahil sahnesiyle oyun bitiyor. Mesela burada da şey çok konuşulmuş. Ellie Abby'yi neden bıraktı?
Ya şimdi şöyle. Ya neden bıraktı
meselesini? Ya şöyle, oyunda en başta şöyle. Abby Ellie'yi öldürmüyor. İki kere evet. Öldürmüyor.
Evet.
Ellie de Abby'yi öldürmüyor en sonunda.
Tamam.
Temelde böyle. O yüzden diyoruz hani oyunda bir tamamlanmış bir intikam aslında yok. Yani belki Abby açısından biraz var hani Joel öldürdüğü için ama o da kaybettiklerini düşündüğün zaman aldığı şey çok az kalır.
Hı hı.
O yüzden tamamlanmış bir intikam hikayesi yok oyunda aslında. Sence neden bıraktı?
Ya işte şimdi şöyle bir şey var. Bu tarz soruların bana göre cevapları var ama bu tarz sorular hani çok böyle keskin sorular değil.
Yok ben zaten seni
neden bıraktı? Bana kalırsa abi ben her zaman söylüyorum hani Joel'ın elinin o noktaya kadar yaptıklarını da hesaba katarsak gerçekten hamile bir kadını öldürmesi beyler bakın hamile kadını öldürmek demek genel olarak hani bu iş hikaye anlatımlarının da çok sıkıntılıdır. Çünkü hamile kadın her zaman masumiyetin her zaman masumiyetin temsilcisi. Tabii ki iki tane can okuyorsun. Yani bütün bunlardan geçmiş artık feleğin çemberinden geçmiş kız intikamını almayacak da intikam almaktan vazgeçmeyecek de kim vazgeçecek yani. Burada tamamen ben şunu anlıyorum. Orada ufak bir flashback görüyorsun. Varenda'da oturan bir tane Joel görüyorsunuz. Elinizde gitarı var ve tam kafasını kaldırdığı anda tak sahneyi kesiyor Neil Druckmann. Mesele şu. Yani Ellie aslında olması gereken yerin, Joel'un artık yanında olamayacak. Joel öldü. Olması gereken yerin aslında burası değil. Bu elinde bıçakla değil. İşte birini öldürmeye çalışarak değil. İntikam almaya çalışarak değil. Aslında olması gereken yerin orası olduğunu
zaten anladım. O sekansta işte bak oyunun yine animasyonlarına geliyorum. Yüz ifadeleri çok güzel olmuş.
Aynen öyle. Yüz ifadesi.
Yüz ifadelerine bakarsan zaten alt yazıyı tabii okuyun da hani yüz ifadelerine bakmaya çalışın abi karakterlerin. Oyunda çok güzel görsel anlatımlar da var. Ellie'nin ya bunu yapmak zorundayım hissiyatını orada bir görüyorsun. İkinci kez saldırmadan önce. Hani yüzünde bu ne İlk Abby ile karşılaşmalarında olan nefrettense üzüntülü bir ifade var. Çünkü yetmiyor abi. Yani yetmiyor. Yani öldürse bile yetmeyeceğini biliyor. Zaten boğmak üzereyken de suratında yetmeyeceğini bildiği bir şey var. Hani fazla sıkmıyor boğazını. Daha kolay öldürebilecekken öldürmüyor gibi. Hani böyle yetmeyeceğini biliyor abi. Bana o işte o şeyden dolayı geliyor. Bütün bu yaptıkları şeyler kendi karakterini çok fazla değiştirdiğini
tabii
birazcık da fark
tabii
ediyor.
Ki, tabii ki.
Dina'nın onu terk etmesi
Aslında o Dina'yı terk ediyor. O noktada Dina'nın terk ya, ettiğini bilmiyor evet, ama o hayattan çıkıp
kopuyor yani. Her şeyini bırakıyor geri abi. Yani. Bir intikam için hani bir daha geri getiremeyeceği bir şey için ne bileyim hani bu yani. Mesela bunun aksini savunmakta bana şey geliyor abi. Ya çok bir hayal yok, hayal olmaz bu ya. Filmlerde ya daha doğrusu basit filmlerde yani veya Hollywood filmlerinde çok gördüğümüz bir şeyi bizim kafamızda doğru olan buymuş gibi gelmesinden dolayı oluyor abi. İntikamını bırakabilirsin abi ya. Çünkü sana
ne kazandı?
Mesela o yolu bir de o yolu gördükten sonra Eren'in geldiği başladığı nokta ile bitirdiği noktayı gördükten sonra yani bir şey kazandırmayacağını anlaması şey kadar doğal bir şey yok ya.
Bunu sana sorarak şey yapacağım. Abi intikam alacaksın tamam mı? Bir karakter var. Bu karakter seni en böyle can alıcı yerinden vurmuş. Sadece fiziksel ve mental olarak da aklında o karakterin bir imajı kalmış. Nasıl? Senin ağzını yüzünü kırmış hayvan gibi bir karakter olduğunu düşün. Yani onun işte çok zeki olduğunu düşün. Sadece güçlü olmadığını düşün. Zeki olduğunu düşün. Bir şey olduğunu düşün. Sen intikam almak istiyorsun. Belli bir süre sonra intikam alacağın o aklındaki imajdan intikam alacaksın. Çünkü o karakterden intikam alacaksın. Belli bir süre sonra gidiyorsun ve o karakterin sana bu kötülüğü yaptığı noktadaki haliyle hiç alakası olmadığını görüyorsun. Şimdi sen kimden intikam almış oluyorsun mesela, anladın mı? Yani Abby bitmiş artık. Büyük ihtimalle açlıktan ölmüş, ısırılmış olduğu zaten söyleniyor. Isırıldı ve ölecek. Yanında Lev diye bir karakter var. Bu küçücük masum bir çocuk aslında. Hiçbir alakası yok. Ellie'nin en sevdiği karakter olan Dina'nın ölmesini engelleyen karakter. O noktada Abby'nin kurtarmak istediği karakter. Bütün bunları gördükten sonra İntikamı kimden aldığını düşünürsün abi? Yani kimden alacaksın o noktada intikamı?
Zaten abi şöyle bir şey de var. Hikayede bunu çok güzel bir şekilde anlattığı için bunu net şekilde söylüyorum. Abi Ellie, Abby ilk daha birinci günün sonunda o pozisyonda kalırsa zaten bırakmazdı.
Tabii ki de canım.
Bütün bu zaman geçtikten sonra
buluyor ve
bulurken kendi de değişiyor.
Tabii ki de.
Ve haliyle ondan sonra bunun fikrini değiştirmesi veya görüşünü değiştirmesi veya dünyaya bakış şeklinin daha başka olması kadar normal bir şey yok abi. Çünkü yaşadığı şeyler çok ağır.
Tabii burada her şey üst üste geliyor. Ellie'nin yaşadıkları üst üste geliyor. Ellie'nin Joel hakkındaki o ufak flashback'i üst üste geliyor. Acaba Joel bunu yapmamı ister miydi meselesi. Zaten karakterler
de zaman geçtiğinde zaten üstünde düşünüyor tabii. Sürekli. Her seferinde düşünüyor.
Orada bulduğu karakter acaba gerçekten intikam almak istediği kadın mı? O Joel'ın kafasını gol sopasıyla dağıtan kadını mı görüyor ki orada ondan intikam alsın? Bütün bunlar üst üste geldiği zaman abi redemption böyle bir şeydir. Bir anda bırakırsın her şeyi ve ait olduğunu düşündüğün noktaya geri dönersin ki Ellie de geri dönüyor. Bak burada Neil Druckmann biraz bizi üzmüş olabilir ki bence çok güzel üzmüş. Sağlam üzüyor yani adam. Ellie gerçekten bütün bu hayatı bırakıp Dina'nın yanına ve Dina'nın oğlunun yanına döndüğü zaman tak. Aslında yok. Onların orada olmadığını görüyor. Yani ya bu ha, çok güzel bir şey.
Baştan hakikaten. Sonra bir kaybediş hikayesi.
Harika. Red Dead Redemption 2 için de aynı şeyi söylüyorduk ve hala da bu kadar benim gönlümde inanılmaz bir yeri olmasının sebebi bu. Yani bana kahraman vermemiş olması iki oyununda benim inanılmaz hoşuma gitti.
Abi çok ya çok dediğim gibi çok cesur bir iş. Bir de işte insan da iz bırakıyor abi böyle
tabii
bir oyun.
Ki, tabii ki net bir şekilde iz bırakıyor yani. Ben bu hikayeyi bir intikam hikayesi olsaydı bu. Bundan bir sene sonra seninle konuşurken oğlum hatırlıyor musun son sahneyi? Abby'yi nasıl kesti falan filan diye konuşurdum ve güler eğlenirdim. Ama bende o süreç içerisinde kalacak bir hikaye olmazdı bu. O noktada hatırladığım bir hikaye olurdu. Ama şu haliyle
tabii canım,
kafamı yastığa koyduğum zaman ben bu hikayeyi düşünüyorum. Beyler açıkçası biraz psikopat olan.
Üzerinde çok düşünülecek.
Yani
çok
işte mesele bu.
Yani ileride bile sadece bunun için bir podcast daha çekilebilecek. Veya başka belki bunun üzerine ne bileyim yazılar, blogda yazılar vesaire yazılır. Çok,
neler neler
yazılır. Çok güzel.
Dünyanın en güzel yani. Zaten en de klasik tropudur. Revenge yani intikam hikayesi ama beklediğin gibi bitmeyen bir intikam hikayesi. Son olarak burada Tarantino abimizin sözünü söyleyerek kapatmak istiyorum lütfen yani. Adam bunu daha Kill Bill çıktığı zaman kendisi söyledi. Kadının teki bir röportaj sırasında soruyor bunu. Diyor ki ya sen niye bu kadar insanları kestiriyorsun, onu biçtiriyorsun, işte orada kol kopuyor, orada göz çıkıyor. Tarantino da çok net bir şey söylüyor. Bakın diyor, intikam dediğimiz mesele budur. Hiçbir zaman intikam istediğiniz gibi ilerlemez. Bu iş pis bir iştir. Bu iş sizi de değiştirir, sizi de bitirir. Adam bunu söylüyor yani. Ha bu işi Tarantino'dan iyi mi bileceğiniz demiyorum. mutlaka sizin de kendinize dair düşünceleriniz vardır. Ama yani bu adam bu intikam hikayeleri üzerine filmlerde bu kadar kafa yormuş bir adam, intikam temasını nasıl anladığına bakın.
Abi sadece ona bakmaya gerek yok. Mesela benim intikam hikayesi deyince aklıma direkt Oldboy geliyor.
Hı hı. Mesela?
Oldboy da tam olarak böyle bir hikayeydi.
Evet. Kırık bir hikaye yani. İntikam aynen, hikayeleri aynen. Kırık olur çünkü yani. Hiçbir
pis
zaman...
biten bir hikaye. Temiz bitmedi yani Oldboy'da.
Ha temiz biten intikam hikayeleri de var. Ama olan... hiçbirini hatırlamazsınız. Şimdi gidin B sınıfı 50 bin tane western izlemişsiniz.
Ya çok güzel olanları da olabilir abi. Olabilir. Benim başka bir şey. Ama zaten üzerinde konuşmaya değer olan şey çok güzel olabilecek ve hatta şöyle söyleyeyim size. Yani şu hikayeyi yazan adam bunun tam olarak istediğiniz gibi mükemmel de bir hikaye çıkarır abi. Onu yapamadı falan filan. Onlar geçeceksiniz o ayakları da.
Yok işte hani ufak bir takım azınlıklara iyi gözükmeye çalışır. Ya yapmayın gözünü
ya,
seveyim
yani.
Ya
geçeceksiniz. Şu hikayeyi çıkartan adam. Daha doğrusu evet temelde böyle bir hikayeyi düşünmek çok zor olmayabilir. Bak ben ona bir şey demem ama bu hikayeyi böyle anlatabilmek çok zor abi. Yani hem oynayıcıyı bu hikayeyi oynatabilmek çok zor.
Hı hı.
Hem de yapımcıyı ikna edebilmek çok zor. Yani stüdyosunu ikna edebilmek çok tabii. Zor. Belki bu fikri bulabilirsin. Hani böyle ulan farklı bir şey yapalım dersen evet bu fikir çıkabilir ama bunu anlatmak çok zor abi.
Ya ben yapımcı olsam açıkçası Neil Druckmann geldi bana böyle bir hikayeyle al dedi bunu yapacağız. Abi biz ne yiyeceğiz derim yani. Bu hikayeyi tamam yapacağız edeceğiz de bu hikayeden ne yiyeceğiz ki biz? Ne yedireceksin yani bana? Sıçar insanlar benim ağzıma derim ki hakikaten de büyük ihtimalle böyle bir konuşmada dönmüştür Naughty Dog içerisinde ama ve işte, Sony ile aralarında. Ama işte bunu kabul ettirebilmek saygı duyulması gereken bir şey derken bunu söylüyorum.
Bak işte abi buradan birazcık daha genele gidiyorum. İşte Sony'nin stüdyolarının diğer stüdyolardan farklı oyunlar yapabilme sebeplerinden de biri bu abi ya. Ya müthiş bir artık güven mi diyeyim tabi zamanın oluşturduğu bir güven. Hani
ya Sony şunu çok iyi biliyor. Ben değişmem lazım diyor abi zamanla
yani,
beraber. Bunu çok iyi.
Crash Bandicoot'u yapan Naughty Dog ile hı-hı. Last of Us'ı kadar gelen Naughty Dog bir şeyler sunmuş ki adamlara bu güveni vermişler. Yoksa düşünsene abi ilk böyle patladıkları oyun Crash.
Hı-hı.
Ne alakası var? Uncharted'la ne alakası var? Last of Us'la ne alakası var oyunun?
Ama işte Sony iç yapımları diyorum ya Sony'nin i̇şte kendisi Sony değişmek zorunda olduğunun çok iyi farkında olan
evet.
Bir firma olduğunu bana
mesela mesela şimdi
ya beyler zamanla savaşamayız yani zamanla Sony dahi savaşamaz.
Zaten
Sony,
savaşmıyor.
Evet Sony değişiyor.
Sony çok güzel değişiyor yani. Hatta şimdi bu bir sonraki hafta yeni jenerasyonu konuşacağız da hafif böyle bir gireyim araya ben buradan. PlayStation 5'in tanıtımını insanlar beğenmedi ama benim dikkatimi platform oyunlarının ağırlığı çekti abi. Neden? Abi siz şimdi evet kapanıyorsunuz bir PlayStation'ınızda belki haberleri veya satışları vesaire takip etmek zorunda zaten değilsiniz. Hani kapandığınız için görmüyorsunuz o manada söylüyorum. Nintendo Switch inanılmaz satıyor. Bunun da sebebi abi insanların artık büyük devasa yapımlı işte Call of Duty'ler vesaire bıkıp daha eğlence amaçlı oyunlara yönelmesi. Sony abi buraya da göz koymuş. Bak bu inanılmaz bir hareket ya.
Ya bunu görüyorsun.
Yani PlayStation 5'i tanıtırken ki tabi 3A oyunları tanıttılar da
hı hı.
Çok fazla sayıda da işte Sackboy Adventure işte şimdi Ratchet & Clank'in yeni oyunu gibi baya baba platform oyunlarını da gösterdi abi adamlar.
Hı hı.
Mesela oraya da açılmışlar. İşte buradan neye geliyorum? Sony çok yenilikçi bir firma. God of War da inanılmaz cesur bir oyundu.
Hı hı.
Ya kim yapabilir abi? Ya başka hani benim Xbox bunu yapabilir diyemiyorum. Nintendo bunu yapabilir diyemiyorum. Hani bunlar kendi kulvarlarına çok bağlı firmalar. Onlardan sapmadıkları için zaten PlayStation bir çıktığı zaman posta gazetesinden tut işte ne bileyim donanım habere kadar vergi muhabbeti konu oluyor. Hı hı. Bu adamlar bu yenilikleri yapacak abi. Siz de bu yeniliklere alışacaksınız yani. Çünkü siz de açık olmanız lazım ki farklı oyunlar deneyin. Ne bileyim işte belli bağımlılıklarınızdan kurtulun, belli iplerinizi çözün. Daha başka bir şekilde bakın abi bu dünyaya. Last of Us Part 2'yi oynadıktan sonra yani hakkını vererek bir kere oynadıktan sonra ben eminim ki oynayan insanın oyuna bakış açısı değişir.
Hı hı.
Ama tabii dediğim gibi gözü bağlı olmayacak yani. Tarafsız bir şekilde bu oyunu oynadıktan sonra bir oyundan beklentileri çok daha başka seviyeye geleceğini %100 eminim yani.
Oo 1 saat 10 dakika olmuş. Evet. Biz de yavaştan kapatalım o zaman. Ani bir kapatış yaptık ama.
Baya baya ani oldu ama son bir tane soru vardı. Hani o hani iki tane sorumuz vardı. Onlar hakkında da çok ufak bir şeyler söyleyelim.
Tabii hemen bir saniye açayım soruları da. Serhat Molla sormuştu. Hemen geliyorum oraya. Şimdi birincisi Twitch yayınlarına geri dönecek misiniz sorusu vardı. Şöyle söyleyeyim, şu an için böyle bir plan yok çünkü artık böyle bir makinemiz yok. Bizim Doğukan bilgisayarını sattı. bir şey olmaz. İkinci soruda Last of Us'ın hikayesel hayal kırıklığının ardından Cyberpunk'ın Game of the Year şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi bu çok subjektif bir konu, hani ben katılmıyorum, bence hikayesel olarak olağanüstüydü. Cyberpunk'ı daha görmedik açıkçası. Hani şimdi ne desem yalan olur. Şimdi kendi adıma söyleyeyim. FPS RPG'leri çok fazla sevmem ben. Skyrim bütün dünyaya salladı. Her platforma çıktı. Artık neredeyse telefon oyunu da bile çıkmıştır muhtemelen de. Hani benim hoşuma gitmemişti. Daha doğrusu oynayamamıştım, öyle söyleyeyim. Becerememiştim. Bu birazcık daha shooter olduğu için muhtemelen bunu oynarım ama hani ne kadar etkileyici olabilir onu bir şey diyemiyorum. Hani CD Projekt Red inanılmaz bir firma. Oyuncusunu çok seven, yani oyuncusuna çok güvenen, oyuncusunu çok seven bir firma. Bu yüzden hani oyunun iyi bir oyun olacağına eminim. Ama Game of the Year çok başka bir kavram. Açık dünya oyunu olacak. Kendi bulunduğu nasıl yani oyun türü bazında çok iyi olması lazım. Hani şimdi Witcher gibi yan hikayeleri inanılmaz bir oyun yaparlarsa tabii Game of the Year'a aday olur. Ama hani bunu beceremezse...
Şimdi adaylık meselesinde bence kesin aday olacak.
Kesin
da.
Aday olacak.
Yani adaylık meselesi kesin. Onu alabilir mi diye
soruyorsa yani işte kendisi. Witcher gibi bir şey yapması lazım ki oyun seçtiği türden dolayı bunu söylüyorum ben. Witcher gibi yapması lazım diye. Yoksa yani ana hikayesi güzel olup da yan görevlerinde sıçıp batıran çok fazla açık dünya oyun var. Çoğu da patladı. Bu patladı derken hani ödül alamadı manasında söylüyorum. Yani bu iyi olursa tabii alabilir abi, bir şey diyemeyiz.
Ben de Cyberpunk'la alakalı şunu söyleyeyim. Ben izlediğim zaman evet çok GTA, Far Cry vari bir havası vardı. Hem
evet, first person
oynuyorsun, işte herhangi bir araca binmiyorsun.
Görsellik inanılmaz zaten.
Tabii. Tüm bunları hesaba katalım.
Ama yine de Last of Us daha iyiydi görseliz.
Sağlam bir RPG olacak ama sağlam bir... Mesela Cyberpunk'ta çok enteresan, ilginç bir şey deneyecek. Ben RPG olacağım diyecek ama çok hızlı bir temposu olan bir aksiyon sunacak. Bak bunu da ilk defa göreceğiz biz. Çok hızlı aksiyonel
bir tempo. Abi kurşunları duvardan sektirip falan ateş edeceksin. Böyle çok enteresan bir oyun olacak.
Yani Deus Ex falan filan buna örnek gösterilebilir mi? Evet, ama bizim Cyberpunk'ta gördüğümüz tempo çok çok daha hızlı.
Hani Cyberpunk Doom gibi oynuyorsun ama RPG
Doom gibi oynuyorsun ama RPG olacak. İşte bunu gördükten sonra konuşsak bence daha iyi olur ama şimdi aday olacak mıdır? Kesinlikle aday olacak.
Zaten kaç tane oyun çıkacak ki? Ha, bir de son olarak haftaki konumuzu ben biraz açayım. Hani yeni jenerasyonu konuşacağız, bu birincisi. Hem PlayStation hem Xbox'ı. İkincisi yeni çıkacak oyunlardan Ghost of Tsushima'yı konuşuyoruz. Çok yakın bir tarihte çıkıyor zaten, bir 20 günü var. Hatta onun hikayesi benim çok hoşuma gitti. Ondan da bahsederiz biraz. Böyle işte. Haftaya görüşürüz. İyi geceler dileriz.
Herkese iyi geceler.